Ayrım 37, sayfa 407. Mati en alttaki basamağa çıkıp dengesini sağlamak için durdu. Sonra boştaki eliyle diğer basamağa tutundu. Bir adım daha attı. Çukur çok derin değildi. Birkaç basamak sonra buradan çıkmış olacaktı. Şimdiden başı ve omuzları adamın beline geliyordu. Yardım et diye yalvardı Mati. Beni yukarı çek. Battaniyeyi bırak. Çok üşüyorum. Lütfen beni yukarı çek. Adam elindeki feneri yere bıraktı. Elini ver dedi ve ona doğru eğildi. Yüzü olmayan bu karanlık gölgenin bir uzvu Mati'ye doğru uzanmıştı şimdi. İşte bu. Yeterince yakın duruyor. Başı hemen Mati'nin başının üzerindeydi. Uzansa dokunabilecekti. Bir an için ürktü. Az sonra yapacağı şeyi düşününce midesi bulanmaya başlamıştı. Vaktimi harcıyorsun diye söylendi adam. Yap şunu haydi. Mati kendisine bakan bu yüzün Dwayne'in olduğunu hayal etti bir anda. Onu azarlayan, durmadan küçümseyen Dwayne'in sesi çalındı kulaklarına. Mati şu haline bak. İnek Mati. Merdivene sarılmış. Kendi hayatını kurtarmaya bile korkuyor. Bebeğini kurtarmaya çekiniyor. Bana göre değilsin artık. Yeterince iyi değilsin. Evet, öyleyim. Öyleyim diye bağırdı. Mati battaniyeyi bıraktı. Omuzlarından düşen örtünün altında sıkı sıkı tuttuğu şeyin gün yüzüne çıkmıştı şimdi. 8 pille doldurduğu çorabı. Kolunu kaldırıp çorabı bir topuz gibi tuttu. Safi öfkeyle vurduğu elinin ucundaki silahı süratle gerilmişti. Sakarca delirmiş gibi vurmuştu adama. Ama kafatasından gelen o tatmin edici sesi duyunca biraz rahatladı. Gölge yana doğru sendeleyip yere devrildi. Mati saniyeler içinde merdiveni tırmanıp çukurdan dışarı attı kendini. Dehşet ve korku insanı sakar etmiyordu. Tersine duyulan keskinleşiyordu insanın. Ceylan gibi çevik oluyordu. Ayağı sert zemine değdiği anda bir sürü detayı aynı anda algılamıştı beyni. Gökyüzünü örten dalların arasından yarım ay pırıl pırıl parlıyordu. Toprak kokusu ve nemli yapraklar ve ağaçlar her tarafta ağaçlar vardı. Tepesinde ışıldayan ufacık yıldızlar, bir kubbeyi gölgeleyen ağaç dalları. Bir baş bakışta tüm bunları sindirip kararını vermişti. Ormandayım. Ağaçların arasına daldı hemen. Patika gibi görünen dar bir açıklıktan ilerlemeye başladı. Birdenbire kendini böğürtlen çalıların ve yüzüne kırbaç gibi inen incecik dalların arasından aşağı doğru koşarken bulmuştu. Dallar kırılmıyordu. Ondan hınçlarını alırcasına her yerine vuruyorlardı. Bir anda elleri ve dizlerinin üzerinde yuvarlandı. Ama anında yeniden ayağa kalkıp koşmaya başladı. Fakat tek ayağı tökezliyordu şimdi. Bileğini burkmuştu ve ayağı zonkluyordu. Çok gürültü çıkartıyorum diye düşündü. Fil gibi ortalığı inletiyorum. Sakın durma, sakın durma. Hemen arkanda olabilir. Koşmaya devam et. Ama ormanın içinde kör gibiydi. Yıldızlardan ve ona acıyıp mütevazi ışığını bahşeden aydan başka yol gösterecek hiçbir şey yoktu. Ne bir ışık ne de bir işaret. Nerede olduğunu ya da hangi yöne giderse güvende kalacağını bilmiyordu. Bu yer hakkında en ufak bir bilgisi yoktu. Bir kabusun içinde kaybolmuş bir gezgin gibiydi. Çalıların arasında koşmaya devam etti. İçgüdüsel olarak yokuştan aşağı doğru koşmayı seçmişti. Yönünü yer çekimine göre belirliyordu. Dağlar, vadiler, iner. Vadiler nehirlere, nehirler insanlara ulaşır. Oh lanet olsun. Bu kulağa şahane geliyor ama doğru mu? Düşündükten sonra bacakları kas katı kesilmişti. Bir kez de tökezlese bir daha yürüyemeyebilirdi. Ve şimdi başka bir acıyla sarsıldı. Bir anda nefes kesilmişti. Bir kasılma daha. Acıyla iki büklüm olup sancının geçmesini bekledi. Sonunda yeniden doğrulup ter içinde kalmıştı. Arkasından hışırtılar geliyordu ve bir anda arkasını döndü. Kapkaranlık gölgelerle karşılaştı. Şeytanın giderek yaklaştığını hissedebiliyordu. Ne olduğunu anlamadan koşmaya başladı bile. Ağaç dalları yüzüne çarpıyordu. İçinde duyduğu panik giderek tırmanıyordu. Daha hızlı, daha hızlı diye geçirdi içinden. Yokuştan aşağı inerken dengesini kaybedip savrulmaya başladı. Neredeyse göbeğin üzerine yuvarlanacaktı ki bir fidana tutunup son anda düşmekten kurtuldu. Zavallı bebek. Neredeyse üzerine düşecektim. Takip edildiğine dair herhangi bir ses duymamıştı ama adamın hemen arkasında olduğunu biliyordu. Dehşet içinde bir kez daha birbirine dolanmış sık çalıların arasında attı kendini. Sonra ağaçlar büyüdü, bir şekilde seyrediverdi gözlerinin önünde. Son bir asma göbeğin arasından da sıyrıldı ve o anda sert toprak bir yüzeye bastı. Şaşkınlık içinde nefes nefese ayın pırıl pırıl parlayan yakamozuna baktı. Bir göl, bir yol ve az ötede küçük bir kulübenin silüetini gördü. Birkaç adım atmıştı ki durdu. İnleyerek karnına sarıldı. Öyle bir sancıydı ki nefes alamıyordu. Sonunda yolun ortasında dizlerinin üzerinde yuvarlandı. Midesi bulanıyordu. Kıyıya vuran dalgaların sesini duyuyordu. Gölün üzerinde bir kuş ötüyordu. Başı dönmeye başladı. Sancı onu alaşağı etmek üzereydi. Burada olmaz. Sakın durma. Yolun üzerinden ayna gibi görünüyorsun. Mati sendeleyerek yürümeye devam etti. Sancı yavaş yavaş diniyordu. Kulübe gölgenin arasında yükselen bir umut gibiydi. Güçlükle kendini oraya doğru ilerlemeye zorladı. Sonunda yeniden koşmaya başlamıştı. Ayağı toprak yola her bastığında dizleri sızlıyordu. Daha hızlı diye geçirdi içinden. Gölün üzerinden gölgeni görebilir. Sancı başlamadan koş. Sonrakine kaç dakika var? 5 dakika mı? 10 mu? Kulübe çok uzakta görünüyordu. Nefes nefese kalmıştı, bacakları zonkluyordu ve son gücüyle koşuyordu şimdi. Umut, roket yakıtı gibi bir şeydi. Yaşayacağım, ben yaşayacağım diye geçirdi içinden. Kulübenin ışıkları kapalıydı. Mati yine de kapıya vurdu. Bağırmaya cesaret edemiyordu. Sesi bütün dağı inletecekti. Kapıyı açan olmamıştı. Mati bir an tereddüt etti ama sadece bir an için. İyi kız olmanın canı cehenneme. Lanet olsun, kır camı. Yerden bir taş alıp kulübenin camına indirdi. Camın şakırtısı gecenin sessizliğini delip geçmişti. Mati elindeki taşla kalan birkaç parça camı da kırdı. Şimdi de haneye tecavüz. Devam et Jane. İşte böyle. İçerisi sedir ağacı ve küf kokuyordu. Uzun zaman önce kapatılıp gidilmiş ve ihmal edilmiş bir yazlık olmalıydı burası. Mati ayaklarının altında cam kırıklarını ezdiğini duyuyordu. El yordamıyla duvardaki düğmeyi bulup ışıkları yaktı. İçerisi aydınlandığı anda hata yaptığını fark etmişti. Burada olduğunu anlayacak ama artık çok geç. Telefonu bul hemen. Odada etrafına bakındım. Bir şömine ve kenara yığılmış odunlar vardı. Mobilyalar ekoseli kumaşla kaplanmıştı. Ama telefon yoktu. Koşarak mutfağa girdi. Tezgahın üzerinde bir telefon vardı. Ahizeyi kaldırıp 911'i tuşladı hemen. Ama çok geçmeden çevir sesi gelmediğini fark etti. Hat kapalıydı. Oturma odasındaki cam kırıklarının sesini duydu. Eve girdi. Çık buradan hemen, çık buradan diye geçirdi içinden. Mutfaktan çıkıp usulca kapıyı arkasından kapattı. Küçük bir garajda bulmuştu kendini. Küçücük bir pencereden içeriye ay ışığı süzülüyordu. Karanlıktaki römorku üzerinde duran bir kayığı seçebilmişti ancak. Başka bir şey yoktu. Saklanabileceği bir şey yoktu. Elinden geldiğince mutfak kapısından uzaklaştı. Elinden geldiğince gölgelerin arasında çekildi. O sırada omzunu bir rafa çarpmıştı. Üzerine metal şeylerin takırtısı duyuldu. Toz kalkmıştı. Mati el yordamıyla rafın üzerine yokladı. Silah olarak kullanabileceği bir şeyler arıyordu. Eline sadece eski boya kutuları geçmişti. Üzerlerindeki boyalardan kas katı kesilmiş boya fırçaları. Sonunda bir tornavida buldu. Ne kadar da acınası bir silahtı bu. Bir tırnak törpüsü ne kadar ölümcülse bu da o kadar ölümcül olabilirdi herhalde. Üstelik küçümencik bir tornavidaydı bu. Tornavida akrabalarının yüz karasıydı. O sırada mutfak kapısının altına vuran ışığın üzerine bir gölge düştü. Mati garaj kapısına doğru yürümeye başladı. Kalbi yerinden fırlayacaktı. Geriye yalnızca tek bir şans kalıyordu. Kapıya uzanıp kolunu indirdi. Kapı gıcırdayarak açıldı ve menteşeler acır bir feryatla aralandılar. O burada, o burada diye bağırmıştı sanki. Mutfak kapısı açıldığı anda Mati de garaj kapısından dışarı fırladı ve karanlık gecenin içinde koşmaya başladı. Şimdi gözünün yaşına bakmadan onu açıkta bırakacak olan göl kıyısına ilerlediğinin farkındaydı. Adamdan daha hızlı koşamayacağını da biliyordu. Yine de gümüş renkli ayın yakamozuna doğru koştu. Ayakkabıları çamur içinde kalmıştı. Adamın su kamışlarını yararak ona doğru yaklaştığını duyabiliyordu. Yüz, göle yüz dedi kendi kendine ve suya doğru yöneldi. O sırada bir başka sancıyla yine iki büklüm olmuştu. Bu seferki diğerine benzemiyordu. Anında dizlerinin üzerine çökmüştü. Bileğine kadar gelen suyun içine oturuverdi. Acı boğazıma doladığı ellerini öyle bir sıkıştırıyordu ki bir an gözleri karardı. Bir sağa bir sola sendelerek yere yuvarlandı sonunda. Ağzına çamur tadı gelmişti. Acıdan kıvranarak sürdü ve ters dönmüş bir kaplumbağa gibi çaresizce sırt üstü uzandı. Sancısı diniyordu. Gökyüzündeki yıldızlar yeniden usul usul parlamaya başladılar. Suyun saçlarımı okşadığını, yanaklarını yaladığını hissetti. Hiç soğuk değildi. Sıcak bir banyo gibiydi. Mati adamın su kamışlarına basarak etrafı sıçrata sıçrata yaklaşan ayak seslerini duydu ve su kamışlarını ortadan ikiye ayırmıştı. İşte oradaydı. Tepesinde durmuş, gökyüzünde bir gölge üzerine çökmüştü. Ödülünü almaya gelmişti artık. Adam Mati'nin yanına diz çöktü. Suyun pırıltısı gözlerine yansımıştı. Elindeki şey de parlıyordu. Gümüş gibi ışıl ışıl parlayan bir bıçak. Üzerine eğildiğinde Mati artık bitap düşmüş olduğunu biliyordu. Ruhu yorgun, bedenini de terk etmek için sabırsızlanıyordu. Adam Mati'nin lastikli hamilelik pantolonunu indirdi. Kocaman bembeyaz kube gibi göbeği meydana çıkmıştı. Mati hala kıpırdamıyordu. Taş kesilmiş vaziyette öylece yatıyordu. Şimdiden teslim olmuştu. Şimdiden ölüydü. Adam bir elini karnına yasladı, diğer eliyle de bıçağını kavrayıp Mati'nin çıplak karnına doğru eğilmeye başladı. O sırada sağ solu su sıçratarak elini çamurun içinden çıkardı ve elinde tuttuğu tornavidayı adamın yüzüne doğru salladı. Öfkeyle kas katı geçinmişti kasları. Tornavidayı var gücüyle bastırdı. O zavallı küçücük tornavida bir anda adamın yüzünde saplanan ölümcül bir silaha dönüşmüştü. Bu benim için aşağılık herif ve bu da bebeğim için. Tornavidayı daha da derine gömdü. Silahın kemiği delip adamın beynine saplandığını hissetmişti. Göz çukurunun içine saplanıp kalmıştı ve daha da derine girmiyordu artık. Adam tek kelime dahi edemeden yığılıp kalmıştı. Mati bir süre yerinden kımıldayamadı. Adam bacaklarının üzerine yığılmıştı. Gözünden akan kanları giysilerini sırılsıklam ettiğini hissedebiliyordu. Sonunda onu üzerinden ittirip sırt üstü sazların üzerine yuvarladı. Sendeleyerek ayağa kalktı ve kıyıya doğru yürüdü. Sudan uzağa, kandan uzağa. Sonunda kıyıda yere yığılıverdi. Otların üzerinde öylece uzanıyordu şimdi. Sancıların biri geldi, diğeri gitti. Bir tane daha ve bir tane. Acıyla kasılan gözlerinin arasından ayın gökyüzünde ilerlemesini izledi. Yıldızların gözden kaybolduğunu ve doğuda pespembe renklerin ışıldamaya başladığını gördü. Ve ufukta güneş yükselmeye başladığında Matty Purvis kızını kucağına aldı sonunda. Bölüm 30. Akbabalar gökyüzünde tembel tembel dolanıyorlardı. Taze etin habercisiydi bu. Siyah kanatlı kuşlar, ölüler, doğa ananın gözünden kaçmazdı. Çürümeye yüz tutan etin kokusu kara sinekleri, böcekleri, kargaları ve kemirgenleri başına topluyordu. Ölümün cömertliğine sığınıyordu hepsi. Peki benim onlardan farkım ne diye düşündü Maura. Kıyıda çimenlerin üzerinde suya doğru yürüdüğü sırada. O da ölüme doğru koşuyordu işte. O sırada leş yiyiciler gibi buz kesen bedenlerini dürtüklemek için sıraya giriyordu. Burası bu tatsız iş için fazla güzel bir yer. Üstlerinde bulutsuz masmavi bir gökyüzü uzanıyordu ve göl gümüşü bir cam gibi parıldıyordu. Ama suyun kenarında akbabaların bir an evvel yumulmak için sabırsızlandıkları bembeyaz bir örtüyle örtülmüş o ganimet duruyordu işte. Barry Frost'un yanında duran Rizzoli ve iki Massachusetts eyaleti polisi Maura'yı karşılamak üzere o tarafa doğru yürüdüler. Ceset 5-6 santimlik bir suyun içinde su sazlıklarının arasında duruyordu. Ama onu kıyıya çıkardık. Yerinden oynatıldığını belirteyim de. Maura üzerine kumaş örtülü cesede baktı ve dona kaldı. O plastik örtünün altında yatan şeyle yüzleşmeye hazır değildi henüz. Kadın iyi mi? Bayan Purvis'i acile götürdüm. Biraz bitkindi tabii ama iyi olacak. Bebeğin durumu da oldukça iyi. Rizzoli kıyıda tüy gibi çimenlerin büyüdüğü bir köşeyi işaret etti. Oraya kadar gitmeyi başarmış. Her şeyi tek başına halletmiş. Sabah 7 gibi park görevlilerinden biri aracıyla dolaşırken onu yolun ortasında bebeğini emzirirken bulmuş. Maura kıyıya doğru bakıp kadının orada gecenin karanlığında tek başına doğum yaptığını hayal etti. Acı içindeki çığlıklarını kimse duymamıştı. 20 metre ötede ise soğuyup kokuşmaya başlayan bir ceset duruyordu. Onu nerede hapsetmiş? Buradan yaklaşık 2 mil ötede bir çukurda. Maura'nın kaşları çatıldı. Kadın bütün yolu yürüyerek mi gelmiş buraya? Evet, düşünebiliyor musun? Karanlıkta ağaçların arasında koşuyorsun ve bir yandan doğum sancıları da başlamış. Şu tepeden inip ormandan çıkmış işte. Düşünemiyorum. Onu hapsettiğini sandığını görmeliydin. Tabut gibiydi. Bir hafta boyunca diri diri gömülmüş resmen. Oradan çıktığında da aklını hala kaybetmemiş olmasına şaşırıyorum. Maura genç Alice Rose'u düşündü. O da seneler önce bir çukurun içine hapsedilmişti. Karanlıkta geçirdiği bir gecenin sonunda yaşadığı o çaresizlik duygusu ve kısacık ömrü boyunca bir daha peşini bırakmamıştı. Sonunda kendini öldürmüştü. Ama Matty Purvis aklını muhafaza etmekle kalmamıştı. Dışarı çıktığında savaşmaya hazırdı. Hayatta kalmak için savaşmaya hazırdı. Beyaz minibüsü bulduk dedi Rizori. Nerede? Kadını gömdüğü çukurun yaklaşık 30-40 metre kadar ötesinde tadilattaki bir yola bırakmış. Kadın orada asla bulamazdık. Başka ceset kalıntılarına rastladınız mı? Bu bölgede başka kurbanların cesetleri de olmalı. Araştırmaya yeni başladık. Bir sürü ağaç var. Aranacak olan geniş bir yer. Bütün tepeyi mezarları bulmak için alt üst etmemiz gerekecek. Bu epey bir zaman alacak. Onca yıl kaybolan tüm o kadınlar. Onlardan biri benim. Maura susup tepe boyunca uzanan ağaçlara baktı. Onlardan biri benim annem olabilir. Benim de damarlarımda dolaşan kan bir canavara ait değildir. Belki de gerçek annem yıllar önce ölmüştür. O da bu ormana gömülmüştür. Kurbanlardan biridir belki de. Herhangi bir varsayımda bulunmadan önce cesedi bir görmelisin dedi Rizzoli. Maura kaşlarını çatıp ona baktı. Sonra başını eğip kefene sarılmış cesede baktı. Eğilip örtünün kenarını kaldırdı ve sonunda ''Bekle, seni uyarmalıyım.'' ''Evet, beklediğin gibi değil.'' Maura bir an için tereddüt etti. Bir süre eli kefenin üzerinde öylece havada asılı kalmıştı. Taze etin kokusunu alan aç sineklerin uğultusu duyuluyordu. Maura derin bir nefes aldı ve örtüyü kaldırdı.